Evet, 2024'ün son pusula programında Ömer Gencal'la beraberiz. Ömer, hoş geldin.
Hoş bulduk Kerim.
Bu seneyi kapatıyoruz. 31'inde yayınımız olmayacak. Dolayısıyla bugün kapsayabildiğimiz kadar çok konuyu kapsamaya çalışacağız. Öncelikle tabii ki Perşembe günü PPK kararı var. Beklentini bir alalım. Bir de metinde bir değişiklik bekler misin?
PPK kararına kadar, şimdiye kadar daha doğrusu diyeyim, Merkez Bankası faiz indirimi için belirli bir kendisine alan açtı. Özellikle çıktı açığından başlayan tartışmalarla, arkasından hizmet enflasyonu tarafında özellikle son çeyrekte yavaş yavaş aşağı gelmesiyle birlikte vermiş olduğu mesajlarla şimdilik bir faiz indirimi yapacak gibi görünüyor. Ama ben Merkez Bankası'ndaki özellikle üst yönetimin de kafalarında acaba indirmesek mi? Önümüzdeki süreçte biraz daha enflasyon tarafında beklentileri kırsak mı tarzında bir düşünce olduğunu da tahmin ediyorum. Ben 250 bas puanlık bir faiz indirimi bekliyorum. Evet. Piyasada 100 ila 150 bas puanlık bir faiz indirimi halihazırda var. Ama şöyle bir durum da var. Merkez Bankası'nın bir koridoru var biliyorsun. 47 ile 53 arasında. Doğru. Bu 47 ile 53 arasındaki koridorda zaten uzunca bir süredir para politikası 50-49'lar civarında oluşuyor. Yani buradan 50'yi 47,5'a indirip alt bantla üst bandı birazcık daraltmanın politika faizi açısından mesaj anlamında da kuvvetli bir mesaj içerebileceğini tahmin ediyorum. O nedenle benim beklentim 250 bas puan. Piyasanın beklentisi 100-150 bas puan arasında. Olmazsa da şaşırmam. 250 bas puan kadar bana göre herhangi bir şekilde bir olay değildir. Non-event diye düşünüyorum. Kurda da çok önemli bir şey beklemiyorum. Merkez Bankası'nın son dönemde almış olduğu özellikle rezervler ve biriktirmiş olduğu rezervler vasıtasıyla para politikasındaki benim beklentim bu açıkçası.
Ben de 250 bas puan bekliyorum. Aslında dediğin gibi koridorda yapılacak bir daraltma bu 250 bas puanlık indirimi daha muhafazakar bir hale sokabilir. O da düşünülebilir diye düşünüyorum ama öncelikle bence faize odaklanacağını ben düşünüyorum Merkez Bankası'nın. Bir de Ocak ve Şubat aylarında oluşacak olan enflasyon, Merkez Bankası'nın son enflasyon raporundaki belgesine baktığınızda %7-8 civarında görünüyor. Yani Ocak için 5, Şubat için 3 gibi bir enflasyon karşımıza çıkabilir. Dolayısıyla eğer bir faiz düşürecekse bunu Aralık'ta yapması gerekir diye düşünüyorum. Ben metinde de Aralık'ta bir faiz düşürdükten sonra Ocak'ta gözlemlemeye geçebileceğini ifade eden bir şey olabileceğini düşünüyorum. O yüzden benim beklentim böyle Aralık'ta başlayacak 2,5 puanlık indirimlerin kesintisiz devam etmeyeceği yönünde.
Doğru.
Yani belki Ocak'ta pas geçip Şubat'ta tekrar indirilecek şekle bürünebilir. Bu iş daha sağlıklı olur. Tabii ki asgari ücret görülseydi daha iyi olurdu. Ama Ocak enflasyonunu düşününce de bence pek öyle bir yerleri de kalmadı. Bu aydan başlayacaklar diye
zaten
düşünüyorum.
Zaten geçen hafta da 2025 beklentileri içerisinde biz politika faizinin Haziran'a kadar 42, sene evet. sonunda da 32 olmasını bekliyoruz. Doğru. İndirim sürecinin de birazcık ivmesinin oldukça az olmasını bekliyoruz evet. diye belirtmiştik zaten.
Doğru. Birkaç geçen hafta düzenleme oldu. Onların üzerinden geçelim istersen. BDDK ticari kredi risk ağırlıklarını böyle %200'den normal seviyesine çekti. Uzun bir süreden sonra bir normalleşme adımı olarak geldi. Bir de bankaların sermaye yeterliliklerini kullanacakları kuru 2023 ortasından 2024 ortasına taşımış oldu. Onunla ilgili konuşalım.
Şöyle bir aslında pozisyon var. Bir tarafta sermaye yeterlilik rasyosunu, onu da açıklamadan önce sermaye yeterlilik rasyosu nedir evet. aslında ona bir değinmek gerekiyor. Bankalar vermiş oldukları krediler ve almış oldukları aktifleri belirli ağırlıkları oranında sermaye tarafına oranlayarak bir yeterlilik oranı çıkartmak zorundalar. Evet. Yani ila nihaya kredi veremezler. Evet. Ya sermayelerini artırmaları gerekir ya da vermiş oldukları kredileri kısıtlamaları evet. gerekir.
Çalışma limiti aslında ortaya çıkıyor.
Çalışma limiti. Evet. Yani kaldıraçlı ne kadar pozisyon alabilirler onun belirlendiği bir hesaplama diyelim aslında. Sermaye yeterlilik rasyosunun belirlendiği bu kredi ağırlıklarında 200'den 100'e indirince ki orada da eski sistemde iyi kredi notuna sahip olanlara %20, orta kredi notuna sahip olanlara %50, düşük veya kredi notu bulunmayan şirketlere de %100 olarak belirlendi. Evet. Eski sisteme geri döndük diye bakıyorum ben burada. Bu özellikle sermaye yeterlilik oranını bir miktar yukarıya doğru çeken bir evet. uygulama. Ama bunun tam tersi diğer tarafta da özellikle kur tarafında 32.80 diye biliyorum ben 32.83 kuruna getirip sabitlemesi daha önce yaklaşık bunun 9 lira altındaki bir kurdan evet. Değerlenen özellikle döviz kredileri veya Eurobondlar evet. Bu gibi şeyleri otomatikman da yukarıya çekiyor. Yani iki tane birbirinden bağımsız güç bir tarafı sermaye yeterliliğini negatif yönde etkiliyor, birisi pozitif yönde evet. etkiliyor. Şimdi bankacılık sektörüne aslında baktığımız zaman bundan etkilenecekler, etkilenmeyecekler diye bir resim koymamız evet. lazım ortaya. Daha önce hatırlıyorsan tüketici kredilerindeki risk ağırlığını da düşürmüştü. Evet. Bunu da bir pozitif olarak şey yapalım. Benim görebildiğim kadarıyla özel bankalardan çekirdek sermayesi, yani Tier 1 olan ve çekirdek sermaye olarak bu yıl içerisinde Eurobond ihraç etmiş. Yani Perpetual Bond ihraç etmiş. Perpetual Bond da şu, çekirdek sermaye sayıldığı için onu söylüyorum. Vadesi olmayan bono. Evet. Bununla ilgili 5-6 tane banka hemen hazırlık yaptılar ve bu yıl içerisinde ihraç ettiler. Özel bankaların ben bununla ilgili herhangi bir soruna düşeceğini tahmin etmiyorum. Buradaki en kritik nokta kamu bankalarının sermaye yeterlilik rasyoları ne olacak? Kamu bankaları önümüzdeki dönemde acaba kredi verebilecekler mi? Ziraat Bankası çiftçiyi destekleyebilecek mi? Halk Bankası halihazırda esnafı, sanatkarı, KOBİ'leri desteklemiyor. Onu biliyoruz. Acaba destekleyebilecekler mi? Burada sermaye yeterlilik anlamında bu bankaların, kamu bankalarının, ki Vakıf Bank da bunun belki dışında tutulabilir. Çünkü Vakıf Bank'ında sermaye perpetual bond ihraç ettiğini biliyoruz bu yıl içerisinde. Bu bankaların sermayelendirilmeleri artık gündeme gelebilir diye düşünüyorum o konuda da. Orada da bütçe ne diyecek, ona bakacağız herhalde.
Ben de tabii şöyle görüyorum. Yani enflasyon muhasebesi uygulanmayacağı açıklanmıştı bankalarda. Bu da şu demek, nette aslında enflasyonun altında bir karlılık bekliyor yine bankalar 2025 yılında. Enflasyonun altında karlılık demek de sermaye yeterliklerinde erozyon demek.
Doğru.
Bu adımlar o erozyonu biraz iade etmek için veriliyor. Yani karınızdan vazgeçtiniz ama sermaye yeterlikten biz size biraz iade edelim gibi bir durum oluşmuş. Yabancı para kurlarının 28 Haziran 2024'de gelmesi de olumlu çünkü... Yani ben de bankalarda çalıştık. Yabancı yatırımcılara, hissenizi alan yatırımcılara sunum yaptığınızda kimse BDDK'nın size hangi kurdan değerlediğine bakmaz. Güncel kurla ne durumdasınız ona bakar. Ayrı sunumlar hazırlanırdı onlar için de.
Doğru.
Bence hazır kur oynaklığı da bitmişken bence bunun 2024 ortası değil güncel kura veya en azından 2024 sonu kura gelmesi gerekirdi diye düşünüyorum. Ama belli ki BDDK burada bankaların karlılıkları konusunda bir endişesi var. Evet. O mesajı ben aldım.
Kur konusunda hala belirli bir baskı varken diyelim. Baskıdan daha ziyade hani bu kadar yüksek TL faiziyle öbür tarafta kurun değerlenmesi konusunda Merkez Bankası'nın sürünen kur sistemi var iken diyelim yani.
Buradan Maliye Bakanlığı'nın bir adımına geçelim. Özellikle borsa çevrelerinde de bir tepki gördü bu. Kar dağıtımında stopaj %10'dan %15'e çıktı şirketlerde. Bunu tartışalım istersen.
Ben baktığım zaman burada yatırımcı getirisinin bir azalması, sermaye piyasalarına ilginin azalması demin söylediğin gibi. Kar dağıtım politikalarının değişip karı dağıtmayıp şirket içerisinde tutulması, yabancı yatırımcı ilgisinin de azalmasını görüyorum. Yani benim gördüğüm olumlu bir taraf. Ancak belki maliye tarafında bir miktar daha gelir elde edecek olma beklentisi olabilir. Ama tabii bu fonksiyonda hiç kimse karı da dağıtalım, buradan da stopaj ödesin diye düşünmeyecektir diye tahmin ediyorum. Burada aklıma gelen bir şey var. Özellikle Lafer eğrisinde biz devamlı olarak oranları artırarak vergiyi çoklamaya çalıştığımız zaman maalesef onu daha da azaltma yönüne gidiyoruz diye görünüyor. Doğrudan yatırımlar konusunun bu kadar kritik olduğu bir dönemde doğrudan yatırımların gayri safi milli hasılanın %4,5'una düştüğü bir dönemde üstüne üstlük hukukun üstünlüğü konusunu, şeffaflık konusunu, liyakat konusunu sürekli olarak konuştuğumuz bir yerde bir de rakamsal olarak vergi dağıtımında bu tarz şeyler belki küçük ama mide bulandırıcı olduğu için açıkçası ben bu konuya çok pozitif bakamıyorum.
Ben de şöyle görüyorum. Yani niye arttırıldı bu kar dağıtımında stopaj diye baktığımda şunu gösteriyor bana. Yani kurumlar vergisini doğru dürüst bir şekilde toplayabiliyor olsaydı maliye, efektif kurumlar vergisi %20 civarında olsaydı zaten buna ihtiyacı kalmazdı. Ama ne oluyor? Vergi istisnaları teşvikleriyle sistem o kadar allak bullak bir hale geliyor ki bugün kurumlar vergisinde efektif vergi oranı nedir diye sorsam hiç kimse bilmiyor. Ama Mehmet Şimşek geçen şeyinde vergi kanununda asgari kurumlar vergisini %10 olarak meclise getirip çıkarttıysa demek ki %10'un altındaymış. Demek ki %7 civarında, 8 civarında efektif kurumlar vergisi ödeyen bir sektörünüz var. Şimdi inşallah %10 olacak. Ama kurumlar vergisi oranı %20'den başlıyor Türkiye'de.
Doğru.
Öyle olunca da ya ben kurumlardan vergi alamıyorum. Hiç olmazsa bunu dağıtırlarken alanlardan vergi alayım. Bunun yatırımcısından vergi alayım gibi bir noktaya gelmiş. Eğer vergi istisnaları ve teşviklerine Türkiye'de binleşler atılmazsa biz bu tür dolaylı vergidir. Bu da bir dolaylı vergidir. Dolaylı vergileri çok görürüz bence.
Doğru. Kesinlikle katılıyorum.
Evet, KKM'nin çıkışını hızlandıracak birkaç karar da alındı geçen hafta.
Ben olumlu olarak bakıyorum buna. Şöyle bir hesaplama yapıyorum. Yani KKM içerisinde kurumlar var, KKM içerisinde bireyler var. Merkez Bankası diyor ki politika faizi %50 iken KKM'ye verebileceğin TL faiz bundan %50'den daha fazla olamaz. O da %25'e evet, denk evet, geliyor. KKM'yi oluşturan iki tane bileşen var. Bir mevduat, öteki tarafta da opsiyon. Evet. Ben hemen bir en azından dayanak noktası olması, bir referans noktası olması için opsiyon primlerine bakıyorum. Opsiyon primlerine baktığım zaman da kurumlar açısından baktığım zaman da %25 ile işletilmiş başa baş noktası, kur açısından başa baş noktasının hesaplandığı opsiyon primi yaklaşık %8,5-9'lar civarında bir yere geliyor.
Yıllık değil mi?
Bir yıl. 6 aylık bakıyorum. 6 aylık. Yani ben bugün %25 ile hesaplasam TL faizi, %25'e göre bir kur hesaplayıp oradan piyasadaki normal faizden daha aşağıda bir yerde bir kur olacağı için orada bir primi oluyor. Normal bir kurla hesaplandığı zaman da %5 oluyor. Aradaki farkı sen ödersen diyor Merkez Bankası. Sonuçta ben bunu sana KKM olarak devam ettirebilirim. Evet. Kurumlar açısından baktığım zaman ben döviz riskini hedge etmek için, korumak için, kur riskinden gitmek için döviz de alamıyorsun. Sonuçta belirli bir bilançonun belirli bir zaman miktarını taşımak zorundasın sermayene göre. Kurumlara diyor ki benim artık yeterli miktarda rezervim var. Bu rezervle ben kendime güveniyorum. Sen de risk alıp belirli bir miktarda TL'den ya nemalan ya da kur riskini çok fazla hedge etme. Bu sene özellikle yaşamış olduğumuz buydu. Ben ilk 6 ayda en azından böyle bir risk görmüyorum. Ondan sonraki dönem için bakarız çünkü bu iş sadece ekonomik değil aynı zamanda siyasi gelişmeler açısından da öyle. Bireyler açısından da baktığımız zaman aynı şeyi söyleyebilirim. Kur riski almak istemiyorsanız ya dolara dönün. Mevcut kur şeylerde dolarınızı tutun ama ona da faiz alamazsınız. Alternatif şeyler arayın ya da Türk lirasına güvenin dönün mesajını alıyorum ben KKM'den.
Ben de KKM'den bu çıkışı tetikleyecektir. Özellikle bu yıl sonuna kadar olan verilerde, yani 31-12 verisi açıklandığında Ocak başında KKM'den büyükçe bir çıkış gerçekleşeceğini düşünüyorum. Çünkü yıl sonuna çok yığılmış vadiler olduğunu da duymuştuk. İyi yönetildi KKM işi. Yani çok endişelenilen bir iş. Tabii ki çok yüksek faizin etkisiyle, kur oynaklığının da Merkez Bankası tarafından iyi yönetilmesiyle KKM işi kurtulunuyor ama kalplerimizde bir yara olarak kalmaya devam edecek.
Yaklaşık 900 milyardan daha fazla.
Evet, yani ödenen paranın dışında ahlaki veya etik olarak sonunda devlet sıkıştığında birilerinin kur riskine garantiyi böylesine pervasızca verebilecek mi sorusu hep kafamızda olmaya devam edecek.
Öyle görünüyor maalesef ve ciddi bir servet transferine de maalesef tabii şey ki yaptı, yol açtı.
Basında çok fazla yer almadı. BDDK'nın bir taslak tebliği var bankalara gönderdiği. Bankacı arkadaşlarımız tabii ki sağ olsunlar hala bizi seviyorlar, paylaştılar. Şöyle diyor BDDK, bankalarda genel müdür ve genel müdür yardımcılarının görev süreleri artık sınırlansın diyor. Genel müdürler için 10 yıl, genel müdür yardımcıları için de 10 yıl ama BDDK'ya başvurursanız bunu 15 yıla kadar çıkartabiliriz diyor. Çıkarılabilir onay kaydıyla. Daha fazla görev yapamasın genel müdür ve genel müdür yardımcıları diyor. Bunun dışında da hani belli fonksiyonların genel müdür yardımcılığı olması zorunlu tutuluyor. O kısmı çok önemli değil ama bu görev süresi işi böyle ticaret odalarında, borsalarında 30 yıl 40 yıl görev yapanları görünce acaba dedim bu görev süreleriyle ilgili genelde kamuda bir şey mi geliyor? Bir görüşlerini alalım.
Kamuda bir şey gelmediğine eminim.
Evet.
Çünkü mevcut yönetimler kendilerini denge ve kontrol mekanizmalarıyla maalesef işler hale getiremiyorlar. Kurumlar yaptıkları hataları maalesef telafi edecek bir takım itiraflarda bulunmuyorlar. O bir gerçek. Ben bunun içerisine BDDK'yı da katıyorum. Çünkü bu tebliğ açıkçası ben bankaların düzenleme ve denetlemesinden sorumluyum ama son yaşanan olaylar dolayısıyla denetlemeyi bir türlü beceremediğimin itirafıdır şeklinde bir mesaj olarak geliyor bana. Bunu görünce dünyada acaba uygulamalar nasıl diye baktım ben. Evet. Japonya'da, Kore'de böyle bir uygulama yok. Özellikle Avrupa tarafındaki en fazla regülasyonların olduğu yerdir. Doğru. Böyle bir uygulama yok. Sadece yönetim kurulu üyelerinin belirli bir süre atanması, bağımsız yönetim
kurulu. Türkiye'de de o var zaten.
Türkiye'de de o var. İngiltere'de de böyle bir şey yok. Amerika zaten bu konuyla ilgili hiçbir öyle kısıtlayıcı bir şey yok. Kurumların kendisine bırakıyor. Kurumların kendi içerisinde denetleme ve denge mekanizmalarına bakıyor. Ben açıkçası BDDK'nın şöyle söylediğini düşünüyorum. Kurumlar açısından da bence onur kırıcı. Siz teftiş kurullarını çalıştıramıyorsunuz. Siz kendi içinizdeki risk yönetimini yapamıyorsunuz. İç denetimi yapamıyorsunuz. O nedenle de ben açıkçası bunu kaynağında bir şekliyle kısıtlayayım. 10 seneyle kısıtlayayım. Bunun getirebileceği aslında son derece negatif şeyler var. Bir taraftan da tabii pozitif anlamda da bakabiliriz ona. Yani hem evet hem hayır gibi. Hı hı. Negatif şeyler şu. Yani bir kurumun içerisinde kurum kültürünü oluşturmak, o kurum kültürüyle birlikte belirli bir yönetimi ve liderliği sağlamak üzere üst yönetim olarak oluşturulmuş genel müdür, genel müdür yardımcılarını 10. sene sonunda hadi bize bir yazı yazın, 5 sene daha uzatıp uzatmayacağımıza bakalım demek, o kurum kültürünü açıkçası bir yerde zedelemek demek. Yani bir genel müdür başarılıysa eğer görev süresi 15, 20, 30 yıl gibi daha da Allah uzun ömür versin gidebilir. Örneklerini görüyoruz. Evet. Ama gördüğümüz örneklerin işte kendi içerisindeki denetim mekanizmalarını dışarıdan denetleyemeyen bir BDDK dolayısıyla bu duruma geldiğimiz de kesin. Rekabet tarafında mesela ciddi anlamda bence negatif bir şey bu. Yani bir genel müdür 10 sene kalacak, ondan sonra başka bir kuruma gidecek. Evet. O rekabeti önleyecek. Ben böyle bir resim içerisinde devlet kurumu olarak, ya kurumlar siz bu işi beceremezsiniz, devlet aklıyla ben size bu konuda bir düzenleme getireyim gibi bir noktaya gelmiş sanki.
Bir de burada geçiş süresi taslakta 6 ay. Tabii çok kısa bir geçiş süresi. Yani 10 yıldır genel müdürlük veya genel müdür yardımcılığı yapan birisi 6 ay içerisinde o görevinden ayrılmak durumunda kalacak. Değişir bu tabii. Ama ben de şöyle görüyorum. Yani bunlar sonuçta çok rekabetçi özel sektör bankacılık sistemi. Zaten bankacılık sistemindeki üst yönetimlere müdahale etme isteği BDDK tarafından uzun süredir var. Bunu en iyi yaşayanlar zaten ikimiziz biliyorsun.
İkimiz, evet.
Ve yasa dışı bir şekilde bu müdahaleyi yaptıklarını hepimiz biliyoruz.
Biliyoruz. Evet.
Şimdi bu bir yasanın yasa olarak geliyor, yani tebliğ olarak geliyor. Peki kamuda yani 25 yaşında kamuya girip 60 yaşında, 65 yaşına kadar iş garantisi almış olanlar ne olacak? Yani bu insanlar hemen hemen her gün bir rekabetçi bir ortamda iş garantileri olmadan çalışıyorlar. Bir kere bunu bir ortaya koyalım. Yani kamu kendine bir çuvaldızı batıracak mı? Tabii ki batırmayacak. İkincisi şu, bir sürü dijital bankaya onay verdiniz. Yani onlarca dijital bankaya onay verdiniz. Ve burada da yeni kadrolar oluşmaya başladı. 35 yaşında genel müdür yardımcısı olan çocuklar, arkadaşlarımız var, genç arkadaşlarımız, çok da başarılı çocuklar. 45 yaşına geldiğinde bunlar ne olacak? Yani burada bir yaş kriterinin olması. Yani tamam birisi 15 yıl kalmasın, 20 yıl kalmasın diyebilir ama 35 yaşında kariyerinde başarılı bir yere gelmiş bir insanı 45 yaşında emekli edip başka iş aramaya teşvik etmekte bir acayip duruyor doğrusu.
Çok
yani acayip. Burada bence muhakkak yaşla ilgili bir kriterin işin içine giriyor olması lazım. Yani kamuda da iyi kötü bir 60 yaş falan vardır. Bari hani burada da olsun. Belki komik şeyler görmeye başlayacağız bu taslak bu şekilde geçerse. Genel müdür yardımcısı swapları yapılmaya başlanabilir bankalar arasında. Ya benimkinin de 10 yıl doğdu, seninkinin de 10 yıl doğdu. Bir değişelim.
Hadi bir swaplayalım.
Bir swaplayalım genel müdür yardımcılarını gibi şeyler olabilir. Her şey biraz yerinde ağır. Kimse 15-20 yıl bir saltanat bir yerde kurmasın tabii ki. Ama kamuda bir tebliğ çıkarırken de hem piyasanın gerçeklerini hem de genç insanların kariyerlerini düşünsün lütfen.
%100. Hatta bu programı seyreden izleyicilerimizin şimdiden altına not olarak yazacak. Peki Sayın Cumhurbaşkanı soru işareti gibi bir evet. soruları da veya mesajları da.
Ama onun
da
görev süresi iki dönemde sınırlı biliyorsun.
Sınırlı ama uzatmak için şu anda da
evet, evet, gayretler,
şey,
var.
Gayretler var.
Gayretler var. Bu tebliğde de mutlaka değişiklikler çok olur. Geçen hafta ABD borsalarında bir oynaklık oldu. Kısaca ondan da bir konuşalım istersen.
Biliyorsun Fed'in toplantısı vardı. Fed'in toplantısının hemen sonrasında Powell'ın basın açıklamaları evet. ortaya çıkınca o basın açıklamalarında Fed önümüzdeki sene için Eylül ayında 100 bas puan olan faiz indirim beklentisini, medyan beklentisini bir anda 50'ye çekti. Ve enflasyon konusunda da biraz negatif mesajlar verip özellikle kendi takip ettiği PCE'yi 2.1'den 2.5'e çıkartınca piyasalar allak bullak oldu. Önce uzun vadeli faizler yukarıya doğru gitti. 10 yıllıklar, 5 yıllıklar, 20 yıllıklar. Arkasından da borsada faizler yukarıya gidiyor. Ve şirketlerin değerlemeleri aşağı gidecek diye böyle bir durum ortaya çıktı. Ama diyeyim ben hemen şöyle bir parantez açayım. 22 Eylül 2021. Fed 2022 sonu için medyan tahminde bulunuyor. 0.25 bekliyormuş.
Kaç 2000, olmuş?
%4 olmuş. 16 Mart 2023. 2023 sonu için ve 2024 sonu için Fed başkanlarının nokta tahminleri 2.75 bekliyorlarmış. 5.5 olmuş. Evet. Şimdi o yüzden de ben hani Fed'in bu yapmış olduğu tahminleri tamamen tabii ki çok ciddi miktarda veriyle birlikte ortaya koyuyorlar burada ama iş gücü piyasasını özellikle konut piyasasını biraz daha yakından baktığım zaman yeniden revize etme ihtimalinin son derece güçlü olduğunu düşünüyorum. Bunun Trump'ın gelişine bir ön hazırlık olduğu evet, konusunda evet. bir Evet. Düşüncem var. Eğer vergileri yukarıya, gümrük vergilerini yukarıya çıkartır, arkasından ekonomiyi kapatır ve aldığın önlemlerle bütçe açığını da patlatırsan ben de bu faiz politikasıyla biraz canını yakarım mesajı gibi görüyorum. O nedenle böyle bir dalgalanma oldu. Herhalde su akacak, yolunu bulacak diye düşünüyorum.
Hatırlarsan Eylül ayında ya bu 25 bas puan beklentimiz varken şak diye 50 bas puana oldukça şaşırmıştık. Hatta ben de demiştim yani o kadar okuduk ettik, sonunda çıkmadı. Şimdi onun düzeltmesi gibi biraz görüyorum. O da seçimden önceydi. Yani bir sürü soru işareti burada insanın kafasına gelmiyor değil. Ama sonuçta dediğin gibi su aktı, biraz yolunu buldu. Bundan sonrası için hani Trump'ın liderliğindeki bir ABD'de ben ABD borsalarının çok fazla dayak yiyeceğini düşünenlerden değilim açıkçası. %1 e-ticarete stopaj geldi. Geçen haftanın gelişmelerinden bir tanesi. %1 nedir? Yani stopajları biz hep böyle %10-15 falan alışırız. %1'lik bir stopaj neye simgeliyor?
Bu konuyu ilk defa böyle bir taslak var diye Fatih Altaylı'dan duydum. Onun üzerine bununla ilgili özellikle ortaya çıkartacağı enflasyonist baskıyı, iş yapma hacmi, ticaretinin nasıl kısıtlanabileceği konusundaki bir takım uyarıları bir tweette de paylaşmıştım ben. %15 ve kurumlara, %20 bireylere olarak gelecek bir planlamaydı bu. Daha sonra Cumhurbaşkanı'na gidip %1 ile çıktı. Ama yine söylüyorum, sinek küçüktür, mide bulandırır. Hı hı. Yani bunun keyfiyeti önümüzdeki dönemde %10'a, 15'e, 20'ye çıkmayacak diye bir şey yok. O nedenle ben orada e-ticarette işlem yapan, e-ticarete girip bir şeyler yapmaya uğraşan kimseleri gördüğüm zaman burada bir şeyler üretip evinde veya herhangi bir şekilde küçük atölyesinde e-ticaret vasıtasıyla özellikle dağıtım kanalını kullanmak amacıyla girmiş olan kişilerin %1'den bile belirli bir miktarda hit yiyeceğini düşünüyorum. Doğru. KOBİ'lere zaten doğru düz destek olamıyoruz. KOBİ'lere zaten kredi veremiyoruz. Böyle bir iş yapış şeyi içerisinde ben açıkçası buraya katılımın %1 ile belki şu anda düşük gibi görünüyor. Enflasyona katkısının da düşük olabileceğini düşünüyorum yine ama açıkçası genel olarak baktığım zaman ben bu düzenlemenin de doğru bir düzenleme olmadığını düşünüyorum.
Ben de şöyle görüyorum, yani insan %1 stopajı niye koyar? Orada bir kayıt dışı korkun varsa koyarsın. Yani ben bu %1'i koyayım ki kayıt dışı satış varsa, faturasız satış varsa bunları yakalayabileyim. Çünkü o %1 ödediğiniz zaman artık onun faturaya geçmemesi imkansız. Peki ama bu e-ticaret sitelerinde zaten her şey kredi kartıyla. Evet. Yani hani kapıda nakit ödeme belki var ama o da iz kaydı kalıyor. O siparişi verdiğinde.
Doğru.
Dolayısıyla bu büyük e-ticaret şirketleriyle oturup buradaki vergi kontrollerinin yapılması çok aslında zor bir iş değil. Ama daha kolayca seni hem %1'i şuradan biraz para alır. Zaten çok fazla e-ticaret var. Hem de o %1 olduğu zaman fatura kesmek de kalırlar. Dolayısıyla biz de bu iş için insan kaynağı ayırmayız gibi bir durum olmuş. Ama bu eninde sonunda ne olur? O %1 dediğin gibi mide bulandırır. %5 olur mu? Oradan da fena bir vergi gelmemiş. Seneye %10 olur mu gibi şeyler hep kafamızda kalmaya devam edecek sevgili Ömer. Son olarak artık 2024'ü kapatıyoruz kısa bir şekilde. Yani 2024 vatandaş için, kamu için, reel sektör için nasıl geçti? Bir değerlendirme alalım.
2024 takvim yılı olarak Ocak'ta başlamış olsa da aslında finansal piyasalar için ve ekonomi için aslında 31 Mart 2024'ten sonra başladı. Özellikle para politikasının uygulanmasını...
Japon takvimi gibi yani.
Japon takvimi gibi olduk. Aynen. Siyasi risklerin Türkiye'de hep böyle kafalarda bir soru işareti oluşturması dolayısıyla o gerginlik 31 Mart'tan sonra yerini bir durgunluğa ve özellikle TL'ye dönmeye bıraktı. Merkez Bankası'nın da özellikle para politikası tarafında etkin bir şekilde bunu kullanması 31 Mart'tan sonra oldu. Ben açıkçası 2024 için hani ne gibi bir slogan kullanırdın desen, Napolyon'un söylediği gibi para para para sloganını carry carry carry diye ifade ederim. Sayın Şimşek bugün itibariyle bir konuşma yapıyor. Orada da programdan bahsediyor ama programın içeriği ve nüvesi bana göre sadece para politikasının, yüksek faizin ve uygulanmış olan kurun ve kur güvencesinin Türk lirasına dönüşü, özendirmesi ve rezervlerin 163 milyar dolarlara kadar gelmiş olması. 2024'te ne yapılmadı desek aslında orası bana göre çok daha önemli. 2024'te ne yapılmadı? Yapısal reformlar tamamlanmadı. Yani şimdi bizi burada aydınlatan şeylere bakıyorum ben. Hepsi 3 ayak üstünde duruyorlar. Tripod. Bu sehpaların 4 tane ayağı var ama 3 tane ayakla da durabilirler. Şimdi bir tane para politikası, bir tane maliye politikası. Yanında da yapısal reform olmadan biz ekonomiyi maalesef ayakta tutamayız. O yapısal reformlar içerisinde ne görmek isterdin 2024'te diye sorsan aslında kamu ihale yasasının şeffaf bir hale getirilebilir, evet. AB normlarına uygun bir şekilde yeniden yasalaşması konusunun açıkçası bu reform ayağında en önemli adımlardan bir tanesi olması. Mali kuralın tam kapsamlı bir şekilde gerçekten yasalaşıp kurala bağlanması, keyfiyetten uzak bir hale bürünmesi ki dün Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir tane 2025 bütçesiyle ilgili halkın bütçesi diye evet. bir mesajı var. Ben buna katılmıyorum. Halkın bütçesi değil. Çünkü orada verilmiş olan teşviklerin çoğu zaten yine halkın cebinden çıkacak. Keyfiyet özellikle bütçede 2025 yılında da devam ediyor diye düşünüyorum ben. Zira bütçe dediğimiz zaman aslında neredeyse ortak uzlaşı içerisinde alınması gereken anayasa gibi bir kavram bana göre. Siyasi etik yasası geçmedi. Bunun geçirilmesini 2025 yılında mı bıraktık bilmiyorum. Hiç konuşulmuyor bile. Siyasetin finansmanı ve şeffaf hesap verebilir bir hale getirilmesi olmadı.
Siyasi partiler kanunu konuşan yok zaten.
Siyasi partiler kanunu konuşan yok. Çok doğru. Türkiye Varlık Fonu kapatılmadı. Tam tersi Türkiye Varlık Fonu hala borçlanıyor. Ve ne kadar borcu olduğu konusunda da bir fikrimiz yok. Bunların da ötesinde kuvvetler ayrılığı hala tesis edilmiş değil. Kuvvetler ayrılığının da ötesinde hala basın özgürlüğü konusunda da Türkiye ciddi bir çıkmaz sokak içerisinde. Ya. 2024 yılını değerlendirdiğim tek nokta benim para politikası. Biraz uzun uzattım belki, uzun söyledim ama maliye politikasında da bir şey göremedik. Umuyorum 2025 yılı içerisinde bunları konuşacağımız bir döneme gelebiliriz. Cumhurbaşkanının hiç konuşmadığı başka bir şey var para politikası çerçevesinde. Faiz. Ben Cumhurbaşkanının faizi ne zaman konuşacağını da merakla bekliyorum. Evet.
Ben de 2024'ü şöyle değerlendiriyorum. Yani geri gideyim. 2022'de ve 2023'te vatandaş, reel sektör ve kamu nasıl geçirmişti diye baktığımda vatandaş her iki yılda berbat geçirmişti. Reel sektör muhteşem geçirmişti. Kamu bilançosu da darmadağın olmuştu. 2024 yılında kamu bilançosunun toparlandığı bir yıl oldu. Özellikle Merkez Bankası rezervleri yoluyla. Maliye politikasında çok bir adım atılamadı ama orada ipler de en azından kopmadı. Reel sektör için zor bir yıl oldu 2024 yılı. Özellikle yüksek faizin etkileri görülmeye başlandı. 2022 ve 2023'te bunu öz kaynağa çevirebilmiş olanlar biraz daha rahat. Çevirememiş, faydalanamamış olanlar açısından çok zor bir yıl oldu. 2024 maalesef vatandaş açısından yine kötü bir yıl oldu. Alım gücü anlamında yüksek enflasyonun olduğu bir yıl oldu. 2025'te maalesef enflasyonu 25'e düşersek çok şanslı olduğumuz, 30'a düşersek de normali beklediğimiz bir yıl olacak. Neler yapılamadı? Özellikle vergi konusunda, maliye politikasında, vergi reformu konusunda hiçbir şey yapılamadı. Para politikası konusunda dediğim gibi bir şeyler yapılmış oldu. Şeffaflık konusunda hemen hiçbir adım atılmadı. Ne oldu tasarruf tedbirlerimiz? Mayıs'ta Mehmet Şimşek'in açıkladığı. Kaç parası tasarruf yaptık?
100 milyar yapacaktık, bilmiyorum.
Onun da sonuçlarını bilmiyoruz. Merkez Bankası hala rezerv ve ihale satışlarını, müdahalelerini açıklamamakta direniyor. Öyle olunca kamu bilançosunun toparlandığı, reel sektör ve vatandaşın da sıkıntı çektiği ama vatandaşın daha çok sıkıntı çektiği bir 2024 oldu. 2025'in de ben buna benzer olacağını ama reel sektörün biraz daha toparlanabileceğini düşünüyorum. Son olarak bu hafta kitap tanıtma sırası bende yine Ömer. Bu sefer Şant Manukyan'ın Global Piyasalar kitabından bahsetmek istiyorum. Dünü, bugünü, yarını. Şant'la ben hiç çalışma fırsatı bulamadım profesyonel hayatımda ama hani ya 30 yıllık profesyonel hayatında kimle çalışmak isterdin diye sorsan Şant'la gerçekten çok çalışmayı isterdim. Ondan bir şeyler öğrenmeyi çok isterdim. 2022 yılında yazdığı bir kitap. Hem tüm dünya işte FED, Büyük Merkez Bankası bilançolarından kripto varlıklara kadar her konuda düşünceleri net bir şekilde ortaya koydu ve aslında okuyanların da hazineciden makro iktisadı okuyabilecekleri bir eser olmuş. Tekrar kendisine selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz.
Ömer, Şant gerçekten evet. Oldukça fazla okuyan, evet. detaylı araştıran. Ben de çalışma fırsatı bulmadım kendisiyle. Hı. Ben de gerçekten çalışmak isterdim. Ama bu vasıtayla kendisinin bilgilerinden, aynı zamanda da Twitter'da evet. paylaşmış olduklarından, kendisinin bilgilerinden faydalanıyoruz.
Evet, yılı kapatıyoruz Ömer.
Evet.
Ne diliyorsun seyircilerimize?
2025 yılı için önce sağlık diliyorum. Çünkü sağlık olmadan hiçbir şey olmuyor. Risklerini yönetmeleri en önemli kavram. Gerek birey olsun, gerek kurum olsun. Umuyorum ki 2025 yılında 2024'te şikayet ettiğimiz şeyler için elimizi taşın altına koyup bir şeyler yapmak üzere aksiyon alırız.
İnşallah.
Aksiyon almazsak, sadece başkalarından beklersek bunun olmadığını geçtiğimiz en azından 6 yıllık süreçte izledik ve gördük, yaşadık. Daha kötüye gitmemesi için herkesin enerjisinin yüksek, sağlığının tam ve çalışma şevkinin yüksek olduğu bir yıl diliyorum.
Ben de herkese aileleriyle beraber, sevdikleriyle beraber en başta sağlıklı, mutlu, huzurlu bir 2025 diliyorum. 2025 7 Ocak'ta görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Çok teşekkürler.